Mustafa Kemal'in Ziraat Mektebi'nde anlattıkları, günün liderlerinin şaşırmadan konuşmak için ihtiyaç duydukları elektronik suflör yani prompter 20. yüzyılda elbette yoktu, ancak olsa bile Mustafa Kemal kullanır mıydı? Kullanmayacağı kesindi, çünkü tek güvendiği kendi özbenliğiydi. Onun ağzından çıkan her söz, kaleminin yazdığı her kelime kendi öz aklının ürünüydü. Başkasının yazıp verdiği metinleri okumadı, başkasının fısıldadıklarıyla konuşmadı. Mustafa Kemal Türk'ün en karanlık devirlerinden birinde yaşadı. O devrin her türlü kahrını çekti. İmparatorluğu gördü, hükümetleri gördü, halkı gördü. Akıllarında İstiklal Harbi ve Atatürk için hala soru işaretleri olanlar varsa, çok da kitap karıştırma imkanları yoksa, Mustafa Kemal Paşa'nın Ziraat Mektebi'nde Ankaralılara yaptığı konuşmayı okumaları, işin özünü anlamaları açısından yeterli olacaktır. 1919-1927 dönemini anlatan Nutuk, Atatürk'ün yaşanılan olaylarla ilgili topladığı kayıtlı belgelere dayanılarak özetlenmiş ve yazılmıştır. 220. belgenin başlığı şöyledir: Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Ankara'ya ilk gelişlerinde şehrin ileri gelen ve önemli kişilerine verdikleri nutkun örneğidir. Temsilci Kurul döneminde 28 Aralık 1919. Mustafa Kemal 220. belgedeki konuşmasını Ziraat Mektebi'nde yapar. Ziraat Mektebi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yaklaşık 4 ay çalışma merkezi olmuştur. Heyeti temsiliye adına kararlar burada alınacak, kurulan bir telgrafhane ile de bütün yurtta buradan temas sağlanacaktır. Atatürk ve temsil heyetinin üyeleri 27 Aralık 1919'da saat 14.00'da Dikmen sırtlarından Ankara'ya gelirler ve Ankara halkı tarafından coşkuyla karşılanırlar. Ertesi gün Ankaralıların karşısında gelişmelerin her ayrıntısını takip edip değerlendiren, başlattığı mücadeleye sahip çıkan ve ruh halini karşısındakilere de yansıtabilen gerçek bir lider vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı konuşmanın metni adeta giriş, gelişme ve sonuç bölümleri içeren uzun, ayrıntılı ve ders niteliğinde bir makaledir. Özetleyelim. Yurtseverce ve olağanüstü gösterilerle yapılan karşılama için Ankara halkına teşekkürün ardından Wilson'un programının getirdikleri başlığında konuşur. Programın 12. maddesi Türkiye'nin milletimizin tam egemenliğe sahip olması gerektiğini belirttikten sonra buna bir iki koşulda eklenmiştir. Aramızda yaşayan Müslüman olmayan unsurların güvenliklerini ve serbestçe gelişmelerini sağlamak, bir de boğazlarının açık bulundurulması, Müslüman olmayan unsurların Osmanlı Devleti ve milletinin bağrında edinmiş oldukları ayrıcalıklar 300 yılı aşkın bir süreden beri fazlasıyla vardır. Boğazların açık olması konusuna gelince, bu geçitte başkentimiz, devletimizin yüreği vardır. Bunun güvenliğini sağladıktan sonra herkesin ticaretine hazır olarak açılması da gerekli görülür. İşte devletimiz ancak bu ilkeler çerçevesinde savaştan çıkmak ve ateşkes antlaşması yapmak kararını verdi. Bunun sonucu olarak İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918'de ateşkes anlaşması yaptı. Mustafa Kemal ateşkes anlaşmasını topluluğa gösterir, içerik ile uygulama arasındaki farklara tek tek dikkat çeker ve anlaşmanın 5, 7, 10, 12, 16 ve 24. maddelerini açıklar. Anlaşmanın yapıldığı ilk zamanlarda İngilizlerin Musul'ü, sonra da İstanbul'u kara ve deniz kuvvetleriyle işgal ettiklerini belirtir. Adana, Urfa, Gaziantep ve Maraş önce İngilizler ve sonra Fransızlar tarafından, Antalya İtalyanlar, İzmir ve yöresi Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Mustafa Kemal bu maddelerin içerikleriyle uygulanmalar arasında uyumluluk var mıdır sorusunu sorar ve kısacası ateşkes anlaşmasını paramparça ettiler der. Hukuk dışılık. İstanbul'daki hükümetler güçsüzdür, haksızlıkları protesto dahi etmezler. Barış yapılmayan bir milletten jandarmamıza komutan atanır. İstanbul'un tramvayları, su şirketi ve demir yolları da İtilaf Devletleri'nin yönetimine verilir. Babıali'nin koruması da Ferit Paşa tarafından yabancılara bırakılmıştır. Memleketi güven altında bulundurmak için gereken asker sayısı 80 bin iken bu sayı önce 43 bine indirilir, sonra da iyice azaltılır. Silahların süngü kolları çıkarılır, sandıklarla gönderilir. İtilaf Devletleri'nin güttükleri amaç milletimizi, memleketimizi büsbütün savunmasız bırakmak. İtilaf Devletleri iki noktada yeminlerini bozup içinden çıkılamaz duruma düşüyorlar. Bunlar halklarımızı 12. maddeye kabul ve ilan etmenin ardından bu maddeyi gözden uzak tutmaları ve onur ve namuslarını unutarak ateşkes anlaşmasının hiçbir noktasına uymayarak devletimizi manda altına almak ve daha da ileriye giderek parçalamak istemeleridir. İtilaf devletlerinin düşünce değişikliğini şöyle açıklar Mustafa Kemal. Yabancılar kendi ekonomik ve politik çıkarlarını sağlayabilmek için kendi buldukları iki görüşü bize karşı yürütmeye başladılar. Bu görüşlerden birincisi sözde milletimizin Müslüman olmayan unsurlara eşitlik ve adalet ilkesine uygun olarak yönetemeyecek olduğu. İkincisi de sözde milletimiz tümüyle yetenekten yoksun bulunduğundan bahçe durumunda bulunan yerlere girmiş ve oralarını yıkıntı yerine çevirmiş. Birincisiyle millet kıyım yapmakla suçluyorlar. İkincisiyle de yeteneksizlik. Bu görüşler için bizim için kesinlikle söz konusu olamaz. Her ikisi de su katılmamış iftiradır der Mustafa Kemal ve şöyle devam eder.